Ayrım 3.
2. İzmir'in işgali ve iç kargaşalık. 15 Mayıs 1919'dan 16 Mart 1920'ye kadar. 15 Mayıs 1919 faciasından sonra milli mücadelenin nasıl hazırlandığını kısaca anlatmak faydalı olur. İstanbul'da bütün memleketten gelen saiklerle yani etkenlerle bir hayli cemiyet kurulmuştu. Başlangıçta bunlar ihtilalci değildiler. Doğudaki cemiyetler arasında Karadeniz ve Erzurum'un en canlı görünüyordu. Çünkü limanı Trabzon olmak şartıyla o bölgede bir Ermenistan kurulması düşünülüyordu. Yakın olan Barış Konferansı'nda bu mesele görüşülecekti. Yalnız şu var ki bu Karadeniz bölgesi coğrafya bakımından ve aynı zamanda halkının ihtilalci ruhundan dolayı orada bir Ermenistan kurulması için yeni bir işgal ordusunun gelmesi gerekti. Kilikya, yani günümüzde Adana ve Mersin illeriyle Konya'nın güneyini ve Antalya'nın doğusunu kapsayan bölge, Fransızlar tarafından işgal edilmiş ve Fransızların Ermenilerden bir asker kuvveti toplamaları büyük bir kızgınlık yaratmış ve aynı zamanda kanlı olaylara yol açmıştı. Antalya'yı İtalyanlar işgal etmişlerdi. Yabancı bir işgal kuvveti olmalarından dolayı hoş görünmemekle beraber İtalyanların halkımıza karşı davranışları en medenisiydi. Trakya ve Mezopotamya'da da Türkler bazı cemiyetler kurmuşlardı. Evvela İzmir'de Nurettin Paşa şayet orası işgal edilirse mukavemet etmeye yani direnmeye karar vermişti. Nurettin Paşa'nın oradan alınması büyük bir endişe uyandırdı. 1920 yılı olayları için hazırlanan bir hayli siyasi birlikler kuruldu. İstanbul'da Hürriyet ve İtilaf parçalanıyordu. Bunlar birkaç partiye ayrılmışlardı. Bu yeni partiler İstanbul'da mütevazi bir evde toplanarak Esat Paşa'nın himayesinde bir milli kongre meydana getirdiler. Bunların faaliyetini toplandılar, oturdular, konuştular ve dağıldılar vecizesiyle ifade edebiliriz. O günlerde Türklerin görüşünü harice yani dış ülkelere bildirmek çok güçtü. Burada Amerikan muhabirlerinin ve bazı şahsiyetlerinin doğru düşüncelerine çok şey borçluyuz. Bunlar sayesinde Batı'da Türklere karşı verilen peşin hükümlere rağmen bizim görüşümüz Batı'ya sızmaya başladı. Karakol adını taşıyan bir gizli birlik en önemlisi ve en iyi netice verenidir. Bunun reisi Kara Vasıf Bey'di. Ufak tefek, esmer ve sağır olan bu adam çok büyük hizmetler görmüştür. Bir çocuk kadar saf gözleri ve konuşması onun manevi ve insani vasıflarını derhal açığa vururdu. 1908'den itibaren bir hayli ihtilacı Türk liderleri tanımıştı ve yıllarca milli mücadelenin en nazik devirlerini yaşamıştı. Fakat hiçbir zaman Vasıf Bey kadar prensiplerine sadık insana rastlamamıştı. Şahsi şöhret onu hiçbir prensibinden ayıramazdı. Derdi ki, milletimizi kurtarabilecek olan şey kolaylıkla elde edilecek bir başarı değildir. Ancak manevi kudretimiz, hürriyet aşkımız, hak ve adalete inancımız bizi kurtarabilir. Gerçi bu adamın adı en az bugün geçerse de bence gelecek Türkiye'sinin en gerçek bir yurtsever örneğidir. Onun istediği hür bir iç irade kurmak ve hiçbir yabancı kuvvete dayanmamaktı. Karakol ile münasebetim hayli drama benzeyen bir toplantıda olmuştur. Benim oraya gitmemi tabii çok dikkatli ve gizli bir şekilde temin etmişlerdi. Gider gitmez karşı karşıya geldiğim ilk sima Kaymakam Kemal Bey, Kemalettin Sami Paşa oldu. Bu adam Suriye'de mekteplere ve yetim evlerine çok yardım etmişti. Hemen karşı karşıya oturduk, bir kağıt üzerine milli maksadımızı tespite çalıştık. Tabii o memleketin coğrafi durumunu çok iyi biliyordu. Çoğu zabit olan bir hayli genç, Türklerin şüphe götürmez çoğunlukta oldukları yerlere gideceklerdi. Bu, Türkiye'yi paylaşmaya hazırlanan İtilaf kuvvetlerinin planlarına karşı halkı uyandırmak ve hazırlamak için yapılmıştı. Kara Vasıf Bey bu teşekkülün yani kuruluşun ruhu, Kemalettin Sami ise eli kolu ve idare cihazının başıydı. O istila kuvvetleriyle yakından temasta ve aynı zamanda el altında Anadolu'ya silah kaçırtmak yollarını temin etmekteydi. Hatta İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin depolarındaki bir hayli silahı kapıcılar, gemiciler ve orada çalışan başka kimseler vasıtasıyla elde edip Anadolu'ya gönderttirdi. Bunların arasında 320 makineli tüfek, 1500 tüfek, 1 top, 200 sandık mermi, 10.000 üniforma vesaire Anadolu'ya kaçırılmıştı. Kemalettin Sami İstanbul'da 10. Fırka Kumandanı olduğu zaman bütün gün vazifesini gördükten sonra geceleri de ihtilali hazırlardı. Gece yarısından sonra Üsküdar tarafına geçerek muhtelif birliklerle temasa geçer, hazırlanırdı ve ekseriye gece saat 2'den sonra bize gelir ve derdi ki, dipnot, 1925'te İstanbul'da hırsızlık suçundan Kız Ali adında biri tevkif edilerek mahkemeye verilmişti. Bunun İngilizlerin merkezine bağlı olduğu söylenirdi. Mahkemede hakim bunun doğru olup olmadığını kendisine sorduğu zaman "Benim tek vazifem Doktor Adlı'nın evini gözetlemekten ibaretti" demişti. Bu gözetleme gece yarısından sonraya kadar devam ettiği için bize gelenler mutlaka sabaha karşı gelmek zorundaydılar. Yazarın notu. Doktor Adnan, o kadar yorgunum ki yatsam vücudum kendini yataktan yere atıyor. Yazılarım, konuşmalarım, muhtelif şahıs ve gruplarla temaslarım beni o kadar işgal ediyordu ki mütemadiyen, yani sürekli olarak değişen hükümetlerle hiç ilgilenmiyordum. Tek bildiğim şey bu hükümetlerin tarafsız yahut da maksadımıza taraftar olup olmadıklarıydı. Tabii Hürriyet ve İtilaf 16 Mayıs 1919 sabahında kolejdeki hocam Miss Dodd bana telefon etti. "Sen misin Halide? Bu İzmir meselesine çok canım sıkıldı." "İzmir mi? Ne oldu İzmir'e?" "Yunanlar işgal ettiler." "Ya!" Bunu der demez telefonu kapattım. Bu olayın teferruatını, yani ayrıntısını yine telefonla muhtelif dostlar bana bildirdiler. İzmir'i Yunan ordusu İtilaf Kuvvetleri'nin donanmaları himayesinde 15 Mayıs'ta işgal etmişti. Vali İzzet Bey de dahil memurları kordon boyuna sürükleyerek "Zito Venizelos", yani Yunanca "Yaşa Venizelos" diye bağırmaya mecbur etmişler. Buna boyun eğmeyenleri kordonda saatlerce yürüterek üstlerini başlarını parçalamışlardı. Bir hayli kanlı vakalar da olmuştu. Bu vakalar esnasında şehit olanların sayısı hayli yüksektir. Hatta askerler ve bazı kumandanlar da buna dahildir. Fakat işin hayret edilecek tarafı bunun İtilaf donanmasının gözü önünde yapılmasıydı. İşte Mr. Lloyd George'un "Türkleri medenileştireceğiz" diye gönderdiği ordu ne yazık ki medenileştirmek hareketine böyle başlamıştır. Türk efkarını, yani kamuoyunu çığırından çıkaran işte bu ilk İzmir hadisesidir. Dipnot: Türk'ün ateşle imtihanını bundan 20 küsur yıl önce İngiltere'de yazarken fecaatlerin muhtelif parçaları üzerine daha fazla durmuştum. Türkçesinde gerek bizim gerek onların tarafından yapılan bu gibi hadiseleri kısa kesmeyi doğru buluyorum. Çünkü yakın doğuda barış ve selametin Türk ve Yunan dostluğuna bağlı olduğuna inanıyorum. Nitekim Mustafa Kemal Paşa da buna kanaat getirmişti. Yazarın notu. Ben İzmir'in işgalinden sonra hemen hemen bu mesele hakkında bir kimseyle konuşmamıştım. Fakat istiklal mücadelesi hissi bende bir çeşit mukaddes cinnet halini almıştı. Artık şahıs olarak yaşamıyordum. Bu milli mukaddes cinnetin bir parçasından ibarettim. 1922'de İzmir'i aldığımız güne kadar benim için hayatta başka hiçbir şeyin ehemmiyeti kalmamıştı. İzmir'in işgalinden 2 gün sonra Üsküdar'da Kız Koleji'nde daha önce vermiş olduğum sözü yerine getirerek konuşacaktım. Kolejde her milletin mümessili konuşacaktı. Tabii konu sadece eğitime ait idi. Konferans salonu hınca hınç doluydu. Bütün mümessiller muazzam tezahürat arasında konuştular. Fransız ve İngiliz zabitlerinin üniformaları pırıl pırıldı ve yüzleri galibiyet sevinciyle mağrur görünüyordu. Hristiyan azınlık talebe tabii çok memnundu. Nihayet siyahlar giyinmiş bir küçük insan sahanlığa çıkan merdivenleri yavaş yavaş tırmanırken herkes ona bakıyordu. O bendim. Söyleyeceklerimi hazırlamış değildim. Ancak bu merdivenlerden çıkarken düşünmeye çalışıyordum. Çıkar çıkmaz azınlıklı olan Türk talebesinin gözlerinin bana endişeyle çevrildiğini hissettim. Bu gözlerin her biri bana birer mesaj yolluyor. Adeta o anda beni memleketten ayırmıyordu. Evet, karalara bürünmüş Türkiye. Yüzü sapsarı, omuzları çökmüş, gözleri elem içinde. Fakat o galiplerin kuvvet ve sevincinden daha kudretliydi. Çünkü zulme uğramış milletinin haklarına iman etmişti. O gün o Halide o merdivenleri çıkarken sonunun bir sahanlık değil bir idam sehpası olmasını ve bu suretle inandığı mukaddes maksat uğrunda ölmeyi istiyordu. İzmir'den hiç bahsetmedim. Tahsilin insanları benzerlerine karşı insanca bir duygu ve davranışa göre yoğurmadığı takdirde beyhuda olduğunu söyledim. Konuşurken kafamın içinde İzmir'in işgali ve eski Romalıların insanları parçalatan eğlenceleri geçiyordu. Kafamın içindeki bu hayal beni o kadar sarsmıştı ki alkışları bile duymadım. Sadece hatırladığım uzun boylu, geniş omuzlu, İngiliz üniformalı bir adamın karşımda durup benimle konuşmasıydı. Bu adam İngiltere'nin yakın şarttaki alakasızlığından bahsettikten sonra dedi ki, "We have bitten off more than we can chew already." Yani çiğneyebileceğimizden büyük bir lokma attık ağzımıza. Bu General Long idi. Yüzündeki o mert ifade kendisine bir şey söylememe mani oldu. Fakat içimden diyordum ki Türkiye sahiden çiğnenemeyecek kadar büyük lokmadır. İngiltere lokmanın kenarlarını Yunanistan'a çiğnetmek istiyor. Ertesi gün Türk ocağından telefon ettiler. Bir ses, İzmir kıt haline protesto etmek üzere hemen gel. Bu maksatla bir miting hazırlıyoruz. Bütün talebe birlikleri buna dahildir. Ocağın reisi o zaman Ferit Bey'di. Ocakta bütün gençler heyecan içindeydiler. Bir tanesi, cebimde 30 lira olsa hemen İzmir dağlarına çıkacağım dedi. O günlerde dağa çıkmak isteği hepimizin içinde vardı. Bundan hemen sonra ne padişahın zavallı siyaseti ne de ihtilaf orduları bir sürü genci İzmir'e gitmekten men edebilirdi. Bu toplantının ilk maksadı bir protestodan ibaretti. Fakat Ferit Bey zat-ı şahaneye bir heyet gönderilerek milli unsurlardan müteşekkil bir kabinenin kurulmasını istemelerini teklif ediyordu. Ferit Bey kendisini o zaman Dahiliye Nazırı olan merhum Ali Kemal çağırdığı için mitingden evvel gitti. Buradaki konuşmayı kimin yapması gerektiği meselesinde herkeste bir tereddüt hasıl oldu. Sinirlilik son dereceyi bulmuştu. Ben konuşurum dediğim zaman herkes çok sevindi ve ilk miting yerinin Fatih olmasına karar verildi. Bu İtilaf Hava Kuvvetleri'nin mütemadiyen herhangi toplantı üzerinde uçtuğu günlere tesadüf eder. Gerçi ben 1908'den sonra bir hayli kapalı salonlarda konuşmuş isem de hiçbir zaman açıkta konuşmuş değildim. Çünkü 1908'deki sokak kalabalıklarının acayip konuşmaları bana biraz fena tesir etmişti. Bununla beraber ruh haletim beni o gün düşünmekten men etti. Halk Fatih Belediyesi'nin önünde toplanmıştı. Balkondan konuşulacaktı. Sesimi kalabalığın hepsine işittirmek mümkün olabilecek mi diye düşünürken dramatik bir olay bana bu endişemi unutturdu. Binanın üzerinde ay yıldızlı kırmızı bayraklar rüzgarda sallanırken onun altında da yani balkonun demir parmaklığına aşağıya doğru bir siyah örtü sarkıtılmıştı. Demir parmaklığın siyah örtüsü üzerine bir insan denizi ile karşı karşıya gibiydim. Kalabalığın ortasında askerler ve zabitler vardı. Onların etrafında çoğu genç olmak üzere siyah çarşaflı kadınlar vardı. Hepsi nutku bekliyordu. Aynı zamanda da beyaz sarıklılar, kırmızı fesliler, birkaç tane de şapkalı vardı. Fakat insan kalabalığın karşısında ne olduğunun farkına bile varmıyor. Çünkü parlayan gözler söyleyeceğini insana ilham ediyordu. Hepimizin içinde halklarımıza ve kudretimize iman etmek gayesi vardı. İlk cümlen gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır oldu. Konuşurken sesim ta karşımdaki uçak şehitleri anıtına çarpıp geri geliyordu. Garip bir tesadüf olarak işte bu şehitler anıtı sesimi bu kalabalığa duyuruyordu. Ben ne söyledimse hepsini bu gözlerden ilham alarak söyledim. O kadar birbirimize dalmıştık ki aşağılara inen iki İngiliz uçağının farkına bile varmadık. Uçaklardan bir tanesi kalabalığın sağ tarafına dokunacak kadar indi. Beyaz sakallı bir adamın Allah Allah diye üstünü başını yırttığı görülüyordu. Kalabalık sağa sola ayrılmaya başlarken orta yerdeki kadınlar mıhlanmış gibi duruyorlardı. Kuvvetli bir asker sesi kumanda veriyormuş gibi kalabalık içinden yükseldi. Gene konuş. Esasen ben susmuş değildim. Adeta korkmuş bir çocuğun elini tutarak ona tehlikeyi unutturmak için konuşan bir insan gibiydim. Biraz sonra dağılmış olan kalabalık yerlerine döndü. Darülfünun'un hukuk müderrisi yani profesörü Selahattin Bey mitingin özetini yaptı ve halkın padişaha giderek milletini tutmasını talep etmemizi istedi. Mitingi hazırlayanlar padişaha gidecek kimseleri seçmek üzere Beyazıt'a Darülfünun'a döndüler. Ben iki talebeyle beraber Zat-ı Şahane'ye gitmeye memur edilmiştim. Yıldız'a çıkan yokuşun nihayetindeki saraya geldiğimiz zaman lambalar yanmıştı. Buralarda çocukken ne kadar dolaşmış ve oynamıştım. Sarayda siyahlar giyinmiş bir katip bizi kabul salonuna götürdü. Çocuklara ve bana şüpheyle bakıyordu. Kendi kendime acaba padişah tıpkı 14. Louis gibi halktan gelen herhangi bir şeye karşı sinirleniyor muydu diye sordum. Herhalde mitingin haberleri saraya gelmiş olacaktı ki ve tabii kudretini irsi ve ilahi zanneden bir hükümdar buna sinirlenebilirdi. Birisi Bahriyeli olmak üzere iki tane yaver bizi büyük bir samimiyet ile kabul ettiler. Galiba onların kalbi bizden yanaydı. Padişahın birinci mağbeyincisi Yaver Paşa güya özür diler gibi ellerini ovuşturarak yanımıza geldi. Bilhassa genç talebelerden çekinir görünüyordu. Yaver Paşa huzuru şahaneye birkaç defa girip çıktı. Nihayet büyük bir esefle padişahın hasta olduğunu, bundan dolayı bizi kabul edemeyeceğini, fakat evlatlarının arzularına dikkate alacağını söyledi. Yaver Paşa kendi alanına da gayet nazik sözler ilave etti. Fakat talebe, bizi halk gönderdi, mutlaka kabul edilmek isteriz diye birkaç defa ısrar etti. Bu Yaver Paşa'yı tabii çok üzüyordu. Ona padişaha emir verir gibi haber gönderen bir gençlik çok kötü bir tesir yapmıştı. Ben sadece halkın arzusunu söyledikten sonra hep birlikte saraydan ayrıldık. Yıldız yokuşuna inerken bu yerlerin Abdülhamit zamanına nispeten ne kadar boşalmış ve toz toprak içinde olduğunu gördüm. İçimde Osmanlı hanedanının son günlerini yaşadıkları hissi hasıl oldu. Bunu takip eden Cuma günü Haydarpaşa Tıp Fakültesi talebesi ve Kadıköylüler orada da konuşmamı benden istediler. Fırtınalı ve yağmurlu bir gündü. Fakat bu halkın orada toplanmasına mani olamadı. Ben gene belediye binasının balkonundan konuştum. Önümde bir şemsiye denizi çalkalanıyordu. Arada bir suların arkasından bazı yüzler de görebiliyordum. Onların arkasından beyaz köpüklü dalgalar mütemadiyen akıp gidiyor ve ta uzaklarda ufuklarda mavilik görünüyordu. Fakat yağmur devam etti ve halk 3 saate yakın oradan ayrılmadı. Bu miting de Fatih mitinginin hemen tekrarından ibaretti. Bu aylar benim için daima açıkta konuşmakla geçti. Fakat o ayın daha sonraki Cuma günü Sultanahmet mitingi oldu. Bu 6 Haziran 1919'a rastlar. Sultanahmet Meydanı'na Fuat Paşa Türbesi sokağından girdim. Yanında kaç kişi vardı, beni kim götürüyordu bilemiyorum. Kalbim o kadar atıyordu ki yürürken sallanıyordum. Fakat meydanın başına gelip de kalabalığı görünce bana sükunet geldi. Sultanahmet Camii'nin minareleri mavi boşluğa yükselen ilahi bir sanatkarın elinden çıkmış beyaz neyler gibiydi. Minarelerin dar şerefelerinden siyah bayraklar havada dalgalanıyordu. Caminin önünde yerde yüksek bir kürsü vardı. O da siyah bir örtüyle kaplıydı. Kürsünün önünde Wilson'un 12. prensibini temsil eden bir yazı vardı. Dipnot: 12. madde, Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk unsurunun hakimiyeti temin edilmeli, fakat onların idaresinde olan azınlıkların da her nevi inkişafları emniyet altında olmalıdır. Çanakkale bütün milletlerin gemilerine ve ticaretlerine milletler arası teminatla açık bulundurulacaktır. Sade meydan değil, ta Ayasofya'ya kadar insan doluydu. Halk o kadar sıkışmıştı ki hareket edemeyecek bir haldeydi. Askerler kalabalığın 200 bin kişi olduğunu söylüyorlardı. Bu kımıldanamayacak kadar sıkı olan kalabalıktan başka caminin demir parmaklıkları, damlar, cami kubbeleri dahi insanla doluydu. Nasıl o kürsüye yaklaşabildim farkında değildim. İki yanımda, iki önümde 4 süngülü asker bana yol açıyordu. Bunların gösterdiği bir kardeş sevgisi ve itinasını ömrüm oldukça unutmayacağım. Acaba bunlardan beni oraya götürmeleri istenmiş miydi, yoksa kendi kendilerine mi gelmişlerdi bilmiyorum. Kürsünün önüne geldiğim zaman hayatımın en önemli dakikalarından birini yaşadığımı hissettim. Vücudumun her zerresi elektriklenmiş gibiydi. Bu hal herhangi başka bir zamanda beni derhal öldürebilecek kudretteydi. Fakat o an benim için unutulmaz bir tecrübedir. Çünkü hiç sesi çıkmayan bu 200 bin kişinin ıstırabı bana aşılamıştı. İnanıyorum ki Sultanahmet'teki Halide her günkü Halide değildi. Bazen en mütevazi ve tanınmamış bir insanın büyük bir milletin büyük idealini temsil edebileceğine inanıyordum. O günkü Halide'nin kalbi bütün Türk kalplerinden gelen hisle atıyor ve Halide'ye gelecek yılların faciasını duyuruyordu. Minarelerden gelen seslere kalabalık arasındaki yüzlerce ulema, Müslümanlığın bir nakaratı olan Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber, Velil Hamd ile bu seslere katılıyordu. Halide bu harikulade teraneyi dinlerken kendi kendine şunları söylüyordu: İnsanların kardeşliğini ve barışını ifade eden İslamiyet ebedidir. Batıl inançlar ve dar görüşler İslamiyet değil, Allah'tan gelir gerçek İslamiyet. Ben bugün onun en yüksek noktasını ifade etmeye mecburum. Türkiye benim zulme uğramış milletim de ebedidir. O öteki milletlerde olan kusur ve faziletlere sahip olmakla beraber hiçbir maddi kuvvetin yok edemeyeceği manevi bir kudrete de sahiptir. Ben bugün onun zirvesini anlatmalı, insanlığın kardeşliğini ifade eden ruhunu vermeye çalışmalıyım. Halide'nin sesinin belli bir noktadan öteye gitmediğine eminim. Bu yüz binlerce halk için o sadece kara bir noktadan ibaret kalmıştır. Fakat bu insan denizi içinde insanı ürküten mutlak bir sükût vardı. Belki herkes kendi içinden gelen sesi dinliyordu. Halide ise o günün kelimesiz gelen bir mesajının bir medyumundan ibaretti. Önce minarelere hitap ederek onlardan şanlı tarihimizin devam ettirilmesini istiyordum. Bu konuşmanın bir cümlesi millet arasında vecize yerini aldı. Milletler dostumuz, hükümetler düşmanımızdır. Bunu söylerken Halide demokrat esaslara bağlı hakiki bir Müslüman milletin hissini ifade ediyordu. Nihayet Halide onlara aşağıda söyleyeceğim esaslara bağlı kalacaklarına iki defa yemin etmelerini teklif etti. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.